Ayrım 11.
Sayfa 92. Bir tarihçi de şunu ekliyor. Efesosluların tanrıçasının gönlünü almak için Kroisos, Kimmerlerin 100 yıl kadar önceki saldırısından beri onarımı sürmekte olan tapınağın restore edilmesi için önemli para yardımında bulunmuştur. Gerçekte bu son bilgiyi şimdiki kazılarda ortaya çıkan Büyük Artemis Tapınağı'nın tarihi ile bağdaştırmak biraz güçtür. Herodotos'un İsa'dan önce 5. yüzyılda gördüğü yapı, şimdi arkaik Artemis Tapınağı diye söz edilen yapıdır. Bu yapı, İsa'dan önce 356'da korkunç biçimde yanarak yerle bir olmuştu. Onun yerine yapılan daha görkemli bir tapınağın kalıntılarını J.T. Wood, 1869 yılında bulmuştur. Bakınız bölüm 16. Arkaik tapınağının İsa'dan önce 560 ile 550 arasında yapılmaya başladığını şimdi biliyoruz. Kroisos'un İsa'dan önce 560'larda Lidya tahtına çıktığı düşünüldüğünde, kendisi Efesos'a gözdağı vermezden önce tapınak yapılıp bitirilmiş olabilir. Elbette daha önceleri de o kutsal mekanda şu ya da bu biçimde başka kutsal yapıların kuşaklar boyu var olduğu doğrudur. Bu konudaki bilgimizi özellikle D.G. Hogarth'a borçluyuz. British Museum onu incelemeler yapmak üzere 1904 yılında Efesos'a göndermişti. Yapabilirse arkaik tapınağın inşa edildiği dev zeminin altında ne olduğunu araştıracaktı. Onun bulduğu nesneler söz konusu mimari yapının tarihlenmesi için kanıt oluşturmuştur. En eski yapı, İsa'dan önce 700'lerde yapılmış bir sunaktan başka bir şey değildi. 100 yıl sonra da onun yerine üstü kapalı bir kutsal yapı, Naiskos, yapılmıştı. Bu yapının Kroisos'un zamanına değin kalması olanaksızdır. O tarihlere dönecek olursak anlatıldığına göre, Efesos örneğinde olduğu gibi, İon olsun, Aiol olsun, bütün Yunan kentleri şimdi belirli sürelerle para ödeyerek, asker yollayarak, Lidya'nın asker gücünün yarattığı tehlikeye boyun eğiyorlardı. Kentler bu duruma pek de üzülmüş görünmüyor. Yunan tarihçileri genel olarak Kroisos'tan yana iyi konuşuyorlar. Ancak birkaç yıl sonra Kroisos, Asya'dan gelen düşmanlarına karşı yardım isteyince, Yunanlıların bunu geri çevirdiği görülüyor. Kuşkusuz Kroisos'un bu tür ilişkilerle geliştirdiği tecimsel olanaklar, krallığının zenginliğine katkıda bulunmuştur. Çünkü bunu izleyen yıllarda Kroisos'un malı dillere destan, adı zenginliğin timsali oldu. Anadolu platosuyla Yunan limanları arasında kurulmuş olan başkent Sardeis'in, tecim merkezi olmaya uygun konumda bulunduğu açıktır. Bu noktada Sardeis'in özellikleri için belki bir şeyler daha söylemek yerinde olacaktır. Kentin kurulduğu Hermos Nehri'nin geniş vadisinde toprak son derece verimli, tarıma elverişlidir. Lidya'nın tanrıçası Kibele'ye adanan tapınağın yerini alan Büyük Artemis Tapınağı'nın dışında, bugün görülen yıkıntıların büyük kısmı Roma döneminden ya da daha geç zamandan kalan yapılardır. Bu yapılar, İzmir-Ankara karayolunun sağında solunda eski adı Paktolos olan, Türklerin Sartçayı dediği küçük ırmağın bugünkü köyü geçip yumuşak yığışım tepelerinin arasından ovaya aktığı noktada bulunmaktadır. Nehir kıyısında bu tepelerden biri birden çok yükselir. Burası kentin kalesidir. Kent kaleden kuzeye doğru teraslar halinde yayılır. Amerikalı arkeologlar burada en çok İsa'dan sonra 3. yüzyılda yapılan yapılarla ilgilenmişlerdir. Ama Lid dönemi evleri, mezarları da bulunmuştur. Derin bir açma alttaki katlara İsa'dan önce 12. yüzyıl inmiştir. Bu da sözlü gelenekte adı geçen Heraklitlerle eşitlenebilir. Paktolos Nehri'nin doğu yanında Amerikalıların buldukları ikincil binalardan biri, İsa'dan önce 600-580 yıllarıyla tarihlenmiştir. Altın arıtma tesisi olarak belirlenen bu yapı, Kroisos'tan ötürü özellikle önemlidir. Çünkü Kroisos büyük zenginliğini Paktolos'un taşıdığı bol miktarda altına, bir de yakınlardaki dağlarda bulunan altın madenlerine borçluymuş. Herodotos, sikke darp etmenin Lidlerin buluşu olduğunu söyler. Kroisos'un zamanında altın sikkenin kullanıldığı kesindir. onun Delphoi'ye ve öteki Yunan bilicilik ocaklarına sunduğu armağanları göz önünde tutarsak, değerli madenlerden oluşan zenginliğinden zaten kuşku duyulamaz. Rawlinson'un da söylediği gibi, Herodotos 24 parmak boyunda, 12 parmak genişliğinde, 4 parmak kalınlığında, ikilik forma boyunda, gene alışılmış kalınlıkta kitap kadar. 120 adet som altın külçeyi Delphoi'deki tapınağın hazinesinde gözleriyle görmüştür. Herodotos, Kroisos'un diğer Yunan tapınaklarına sunduğu hazineleri de sayar. Gerçekten Herodotos'un bunlarla ilgili olarak bizzat görüp vermiş olduğu ayrıntılı bilgiler tümüyle inandırıcıdır. Örneğin biri altın, biri gümüş, koskoca iki çanaktan altın olanı Delphoi'deki tapınağa girerken solda, öteki sağda dururdu, diyor Herodotos. Gene her ikisi de yangın sırasında kaldırıldı. Şimdi altın olanı Klazomenia'nın hazine dairesinde, gümüş olan da tapınak odasının batı duvarının dışında köşede duruyor. Hacmi 600 amporadır. Yaklaşık 22.500 litre. Böylece Kroisos o sıralar başkentinde oturmuş, ülkesini huzur içinde yönetiyor. Yunanlılarla kurduğu iyi ilişkiler gittikçe iyileşiyor. Yunanlılar da kendileriyle barbarlar arasına bir mesafe koymak için henüz yeterince eğitilmediklerinden onu neredeyse kendilerinden biri gibi görüyorlardı. Konukları onun debdebesi bir yana, İonyalı'dan pek de farklı bir yaşam sürmediğini gördüğünden, Yunan kent devletlerine gösterdiği dostluk aynı canlılıkla karşılık bulurdu. Ünlü Atinalı yasa koyucu Solon'un ziyareti bu zamana rastlar. O sıralar Solon hemen hemen 80 yaşındaydı. Birbirinden çok farklı iki kişilik arasında geçen yakıştırma diyaloğu Herodotos anlatmıştır. Bu söylence ya da hiç olmazsa ayrıntıları, Kroisos'un ölümünden epey sonra başına gelenlerin herkesçe bilindiği sırada ortaya çıkmış olmalı. Solon'un kıssadan hisse öğütleri de sonraları çıkarılan derslerdir. Kroisos Solon'a sormuş, "İnsanların içinde kime mutlu sayarsın?" Solon buna karşılık, besbelli Kroisos'un umduğu yanıtı vermeyip, Yunanistan'dan bildiği, tanınmamış kimselerin adını saymış. Sonra Kroisos'un belli ettiği hoşnutsuzluğu görüp, yazgının önceden kestirilemeyeceğiyle ilgili konuşmasına girişmiş. Sonunda şu genel yargıya varmış, nasıl öldüğü bilinmeden hiç kimse mutlu sayılamaz. Rawlinson, Solon'un bizim üzerimizdeki gücün kıskanç olduğu vecizesine dikkati çekerken, kutsal kitaptaki buna koşut, kıskanç tanrıyı aynı sınıfa koymaz. Çünkü Herodotos'un düşündüğü kindar değil, daha çok mızmız bir tanrıdır. Rawlinson'un sözüyle, gurur değil, gönenç, cüret değil, yüceliktir onu kışkırtan. Kendisinden başka hiç kimsenin mutlu olmasına katlanamaz. Sonra ilginç bir saptamada bulunuyor Rawlinson. Tanrı doğasının böyle olduğunu bilmesine karşın Herodotos'un dingin, neşeli, çocuksu bir mizacı olması çok dikkat çekicidir. Huzurlu olmasının nedeni ola ki sıradan insan olmanın verdiği güvendi. Herodotos bize Kroisos'un mutlu krallığı sırasında onu mutsuz eden bir olayı da anlatır. Bu, Kroisos'un en çok sevdiği oğlu Atis'in yaban domuzu avlarken kaza sonucu ölmesinin öyküsüdür. Kroisos 2 yıl süreyle bütün siyasal etkinliklerini askıya almış, oğlunun yasını tutmuş. İşte bu dönemin sonunda krallığının yıkılmasıyla sonuçlanacak olan askeri serüvenlerine İsa'dan önce 548 yılında başlamıştı. Lidya bir kere daha doğudan gelen bir fatihin ihtirasına karşı mücadeleye çağrıldı. Ancak bu kez işi başlatan Lidya idi. İsa'dan önce 550'den bir süre önce Medlerin İran ile Armenya'daki egemenliklerine ileride kurulacak Akamenit hanedanının atası olan Kiros karşı çıkmış ve bu egemenliğe son vermişti. Alyattes'in Halis nehrini kızılırmak, Medlerle hudut yapan anlaşmasının iyi yürüdüğü, her iki tarafında buna bütün bir kuşak boyu uyduğu belli oluyordu. Ancak unutulmamalıdır ki, bu anlaşma krallıklar arasındaki evlilik bağıyla mühürlenmişti. Bunun sonucu olarak da, şimdi Kiros'un yerinden ettiği Med kralı gerçekte Kroisos'un eniştesi oluyordu. Kiros'un savaş gücünden belki de pek haberdar olmayan Kroisos, eniştesine yapılan saldırıyı casus belli, savaş nedeni sayıp, Halis'in ötesindeki Kapadokya bölgesinin güzel topraklarına göz dikmişti. Ancak önce Lidya krallarının adeti olduğu üzere, Yunan bilicilik ocaklarının kimilerine başvurarak epeyce zaman yitirdi. Buralara uygun armağan katarları yollanıp gelen mühürlü yanıtlar aynı anda dikkatle okunmak üzere bir araya getirilip her anlama çekilebilen ifadelerin keyfe bağlı yorumları yapılıncaya değin yaz geçmişti, kışta haraç veren devletlerden Lidya ordusuna destek asker toplamakla geçecekti. İsa'dan önce 547 baharında Kroisos Halis'i geçti. Herodotos Sinop yakınlarında bir noktadan geçtiğini söylüyorsa da bu doğru değildir ve yazın çoğunu direnişle karşılaşmadan baskınlarla geçirdi. Kiros'un ordusu vardığında sonbahar gelmiş olmalıydı. Pteria, Hititlerin Hattuşaşı olabilir de olmayabilir de, adında bir kentin yakınında kazananı belli olmayan bir çarpışma oldu. Bundan sonrası askerlik tarihinde merak konusu olan olaylardan sayılacaktır. Askeri harekat için artık mevsimin neredeyse geçmiş olduğuna karar veren Kroisos, toparlanıp Sardis'e döndü. Toplamış olduğu askeri parasını ödeyip terhis etti. Kış süresince Yunan topraklarından, Mısır'dan, Babil'den ve başka yerlerden yardım istemeyi amaçlıyordu. Öte yanda Kiros, oyunun gününde geçerli kurallarına aldırış bile etmeden, ordusunu hiç acele etmeden yeniden düzenledi ve aynı yolu izleyerek ilerledi. Herodotos'a göre Pers ordusu Hermos, Gediz vadisinde iyiden iyiye boy gösterene değin, Kroisos'un hiçbir şeyden haberi olmamış. Sonunda çarpışmada alelacele harekete geçirilen ünlü Lidyalı atlılar, Kiros alışılagelmiş savaş kurallarını bir kez daha çiğnemeseydi, bir parça direnç gösterebilecekti. Kiros olasılıkla çocukluğundan beri bildiği hayvanlarla ilgili bir özellikten yararlanarak, saldırının öncü birliklerini, kokuları Lidyalıların atları üzerinde kestirebileceğimiz etkiyi yapan yük develeriyle perdeledi. Bunun sonucunda meydana gelen kargaşada kolay bir zafer kazandı. Sardis'i ele geçirdi. Kroisos'la yanındakilerin Giges zamanında kimerlerin düşmez dedikleri iç kaleye çekilecek kadar zamanları olmuş görünüyor. Ne var ki Persler düşürdüğü miğferini almaya inen bir Lidyalı askeri görüp korumasız bırakılmış bu yoldan kayalığa tırmandılar. Böylece iç kalede ele geçirilmiş oldu. Herodotos'un anlattığı iki olay Kroisos'un canını kurtarmış. Bunlardan birincisini çok kişi daha ilginç bulur. Konu Kroisos'un küçük oğluyla ilgilidir. Kroisos sağır ve dilsiz olan bu oğlunu çok severdi. İç kalenin ele geçirilmesinden sonraki karışıklık sırasında kralı tanımayan bir Pers askeri tam ona vuracakken çocuk dile gelerek Kroisos'u öldürme diye bağırır. Bunun üzerine baba Kroisos, Kiros'un huzuruna götürülür. İkinci olay birden çıkan fırtına Kroisos'u diri diri yakacak odun yığınının alevlerini söndürünce meydana gelmiş. Bu öykünün Yunan-Roma dönemi öyküleriyle benzerliğinin çok olması nedeniyle gerçek bir olayı anlatıp anlatmadığı kuşkuludur. Onun in extremis, can havliyle, ey Solon, Solon diye bağırdığına ilişkin ünlü öyküsü de özellikle olası değil. Bunu Kiros'a açıklamaları gerekmişti. Çünkü Herodotos bile Kroisos'un tam bir budala dediği bu Atinalı'dan kurtulduğuna sevindiğini söyler. Gene de Yunanlı tarihçinin sözlerinde biraz doğruluk payı varsa, Kiros tutuklusundan çok etkilenmiş, ona çok saygı gösterip daha sonra gelişen kimi olaylarda onun öğütlerine kulak bile vermiş. Söylenenlere bakılırsa Kroisos'un çekici kişiliği olmalı. Herodotos'tan başka Yunanlı yazarlar da Kroisos'un yaşamıyla ilgili düşünsel öyküler anlatmıştır. Persleri Sardis'ten atmak için son bir girişimde adı Didyma tapınağındaki kuş kafesleriyle ilgili efsanelerde de geçen Lidyalı Pakitas'ın yeni satrapa eyalet valisi Kroisos'un hazinesini derleyip toplamada yardım etmek üzere görevlendirilmişken paralarla kaçması ve bu paraları bir ordu kurmak için kullanması oldu. Bundan sonra Yunan kentleri de birer birer Pers yönetimine boyun eğmiştir. 10. Nicedir unutulmuş ulus Urartu. Bütün bu sayfalardan anlaşılsa gerek, İsa'dan önce 547'de Pers istilasından önceki 4-5 yüzyıl boyunca Anadolu tarihinde öylesine çok bölgesel gelişme olmuş, bunlar arasında öylesine karmaşık etkileşimler gerçekleşmiştir ki hepsini tek bir anlatıya sığdırmak kolay değildir. Friglerce Plato'dan sürülüp çıkarılan Hititlerin kurduğu kent devletleri, Toroslar ve Kuzey Suriye'de bir sıra engel oluşturmuş, varsıl bir Lit hanedanı, batıda göçebe Kimmerlerin yıktığı bir Frig krallığını evlat edinip halkına can vermiş. Lidlerse krallığı çevreleyen Yunan kentlerince oluşturulan bir hatla, Ege'den bağımsız kalmakta direnen yerli devletlerce de Akdeniz'den eskiden beri uzak tutulmuşlar. İran'dan gelen Med orduları da Kızılırmak hattında Lidyalıların karşısına dikilmişti. Bu devletlerin her birinin Yunan ya da Doğu kaynaklarıyla çeşitli derecelerde belgelenmiş, yakın zamanlarda da enine boyuna araştırılmış kendine ait bir tarihi vardır. Bunların her birini sırasıyla ele alıp şimdiye değin neredeyse hiç söz edilmemiş bir devleti en sona bırakmak mantıklı göründü. Kültürel başarıları ve bozulmayan siyasal durumu bu devlete başka bir örneği olmayan, kendine özgü bir nitelik kazandırmıştır. Bu devlet merkezi Van Gölü'nde olan Urartu Krallığı'dır. 300 yıl kadar İsa'dan önce 9. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar düşmanları Kimmerlerin, Medlerin ya da İskitlerin saldırılarına dayanmış, sürekli gelip giden Asur istilalarını izlemiştir. Urartu Devleti ile ilgili olarak bugün öylesine çok ve sağlam bilgimiz var ki, bu bilginin çok yakın zamanlarda elde edildiğine inanmak kolay değil. İsa'dan önce 6. yüzyıldan bu yana Urartu tarihine, hatta yerine ilişkin tüm bilgiler bile, sözlü gelenekten gelen bölük pörçük, yalan yanlış izler dışında insan belleğinin kayıtlarından silinmiş görünmektedir. Yalnız Ararat adı, o da yanlış yazılmış olarak, Eski Ahit'te kalmıştır. 1827 yılında Urartu'nun keşfine götüren ilk adım atıldı. Schulz adlı genç bir bilim adamı, Türkiye'nin doğusunda, Van kenti yakınlarında kayaya yazılmış yazılar ve tarihi kalıntılar olduğunu bildirdi. Schulz'un talihi yaver gitmedi, evine dönemeden öldürüldü. Ancak onun özenle kopya etmiş olduğu 42 çivi yazısı yazıt, sapasağlam Paris'e ulaştı. 1840 yılında da yayımlandı. Bu Van metinlerinin Mezopotamya'da bulunanlarla bir yakınlığı olmadığı anlaşıldı. Bunların tamamen çözülmesi tam 60 yıl aldı. Böylece Van, Asur krallarının yıllıklarında adı sıkça geçen bir devletin başkentiyle özdeşleştirilebildi. Dolayısıyla bu devletin tarihi de kısmen yeniden kurulabildi. 1879 yılında British Museum'ın uzaktan uzağa desteklediği kazılarla bu halkın önemini gösteren daha fazla belirtiler ortaya çıktı. Sonraları antika kaçakçılarının yasa dışı kazıları sonucunda zarar görmüş Urartu eserleri Avrupa'nın birçok müzesine ulaştı. 1898 yılında bir Alman heyeti, daha sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ruslar sistemli araştırmalar yaptı. Ancak konuya ilgi gitgide azaldı. 1938 yılında Rus arkeologları Aras nehrinin kuzeyinde Erivan yakınında bir Urartu kentinin kalıntılarını buluncaya değin pek bir şey yapılmadı. Rusların çok önemli bulgularını 1950'lerde tüm dünya öğrenince Urartu arkeolojisinde büyük bir canlanma oldu. Türkiye'nin doğu bölgelerinde birçok yerleşme kazıldı. 30 yıl sonra bugün büyük bir halkın coğrafyası, ekonomisi, özellikle çevresinden etkilenerek oluşmuş kültürü üzerine bilgi birikimimiz şaşırtıcı ölçüde tam bir resim oluşturmaya başladı. Öncelikle coğrafi açıdan İsa'dan önce 8. ve 7. yüzyıllarda topraklarının en geniş düzeye ulaştığı zaman Urartu devleti gerçekten çok büyüktü. Yukarı Dicle ve Fırat'ın kuzeyinde ya da doğusundaki bütün Anadolu topraklarından başka Sovyet Ermenistan'ı ile İran-Azerbaycan'ı büyük bir kısmını kaplıyordu. Her biri deniz seviyesinden ortalama 1500 metre yukarıda olan 3 önemli göl: Van, Urmiye ve Gökçe, Sevan. Gölleri ve kimi sönmüş yanardağlar bu alanın içindeydi. Bu yanardağlardan Van Gölü'ne bakan Nemrut Dağı ile Süphan Dağı, bugünkü Türk-İran sınırı yakınındaki Ağrı, Ararat, dağı kadar etkileyicidir. Ülke belli başlı iktisadi kaynaklara sahipti. Sözünü ettiğimiz çağda ülke çok sık ormanlarla kaplıydı. Bunlardan büyük miktarda iyi kereste sağlanıyordu. Tıpkı bugünkü gibi o zaman da gümüş, bakır ve demir bakımından zengin maden yatakları vardı. Vadilerindeki otlaklarınsa ucu bucağı yoktu ve buralarda özellikle Urmiye Gölü dolaylarında büyük at sürüleri yetiştiriliyordu. Zamanın tahılı buğday, arpa, çavdar, kaplıca ve susam ekiliyor ve bol ürün veriyordu. Nüfus büyük ölçüde tahminlere dayanmaktadır. Ancak üç ana bölgedeki metinlerde geçen yerleşmelerin sayısı 750'den az değildir. Şunu da biliyoruz. Birbirini izleyen krallar büyük su kanalları kazdırmış, toprağın verimini artırmak, yerleşmelerin suyunu sağlamak için barajlar yaptırmışlardır. Urartu'nun güzel tunç dökümcülüğü ve başka maden işçiliğinin uzaktaki İtalya'nın Etrüks kentlerinde yaşayan meslektaşlarını etkilemiş olması, bu sanata karşı Urartu'da özel bir yeteneğin olduğunu akla getirmektedir. Urartu'dan günümüze kalmış yapıların taş işçiliği, ustalarının da nitelikli oldukları izlenimini veriyor. Ayrıca Mezopotamya'da içimi yaygın olan bir adam başka, eski dünyanın bütün ulusları içinde çok erken çağda bağcılıkla ve şarap yapımıyla da Urartulular ilgilenmiş görünüyor. Hatta İncil'de Nuh'un sarhoşluğuyla ilgili öyküde, gelenekçe Ararat, Ağrı dağı bölgesine, böylece Urartu'ya bağlanmıştır. Bütün bu olaylar Urartuların yazılı kaynaklarından da öğrenilebilir. Ancak yaşadıkları çevre konusunda son zamanlarda onların ana yurtlarına ulaşım olanaklarının artmasıyla bilgimiz önemli ölçüde artmıştır. Çünkü Türkiye'nin doğusundaki bu dağlık bölge kendine özgü, görülmeye değer bir yerdir. Van Gölü'ne ulaşmanın birkaç yolu vardır. Ancak belki de en gösterişsiz olanı yeni yapılmış olan demir yoludur. Şimdi buharlı gemiyle Van'a, oradan İran'a uzanan demir yoluna bağlanan bu yol, sizi gölün en batı ucundaki Tatvan'a getirir. Öbür seçenekler İran'ı Karadeniz'e bağlayan, Trabzon'dan çıkıp Karadeniz Alplerinin yüksek geçitlerinden geçip aşağıda Erzurum'a inen büyük transit yoldur ya da genellikle kullanılan, Erzincan'a varmadan az önce eski Urartu sınırını geçen Sivas Karayolu'dur. Sivas yolu Erzurum'un güneyinden geçip önce Aras Nehri'ni, sonra da Murat suyunu izler. Küçük Fırat da denilen bu küçük nehrin büyüyüp Mezopotamya'ya varması için daha 800 kilometre kat etmesi gerekir. Buraları ıssız, dağlarla çevrili bir doğanın parçasıdır. Nüfus seyrektir. Nehrin iki yakasındaki topraklar uçsuz bucaksız uzanıyormuş duygusunu verir. Yol ile nehir gönülsüz ayrılır ve Van Gölü'ne varışı muştulayacak öteye beriye serpiştirilmiş ilk konutları görmek umuduyla bekleyiş başlar. Sonra yukarı doğru kıvrılan tepelerin ötesinde göl görünürleşir. H. F. B. Linç'in bir zamanlar betimlediği gibi göl pırıl pırıl yanıp sönen bir çivit mavisi ve güneş ışıklarıyla akışkandır. Ağrı'dan çıkıp başka bir küçük nehrin halicini izleyerek Erciş'ten göle inilir. Burası ağaçlık, toprağı zengin, hoş bir vahadır. Burada da yine nehrin göle kavuştuğu yere kümelenmiş inci kefalı sürüleri görülür. Göl suyunun kendine özgü içeriğine kendini uyarlayabilmiş tek balık türü. Van Gölü tuzlu değil, yüksek ölçüde sodalıdır. Bir çözümleme, analiz göl suyundaki sodanın 5 litre suya katılmış yaklaşık 100 gram sodaya denk olduğunu gösteriyor.